Ayrım 46.
Bekleme başlıyordu gene. Kapıdaki delik geldi aklına, tokasını çıkardı. Kilit altındaki deliği büyütmeye çalıştı ağır ağır. Epey bir uğraştan sonra başarmıştı. Deliğin öte yandaki sonu da genişletmişti biraz. Gözünü kilit altına yapıştırıp baktı. Nasıl sevindi birden. Görevlinin birini tuvalete götürüşünü bir an görebilmişti. Giriş çıkış iyice görülebiliyordu. Biraz daha bakıp çekildi. Kapıyı dışarı çekip açtıklarında ayrımına varırlar. Gözlerine çarpar mıydı bu minicik delik? Bir ufak parça kaşar peyniri koparıp ezdi parmaklarıyla bastırdı deliğe. Olmuştu. Arttı sevinci. Oyalanacak bir şey çıkmıştı. Kimlerin gelip gittiğini görebilecekti. Turgut'u görürdü belki. Şeytan görsün. Turgut'u anımsamak tiksintiyle kızgınlıktan başka bir şey uyandırmıyordu içinde. Yüreğini burkan bir giz gibi salt kendi bildiği çirkinliklerine katlanabilirdi. Aralarında mekik dokuduğu orospularla birlikte bu iğrenç heriflerin ağzına düşürmüştü onu. Çürüyüp gitmiş sevgi saygının yerine, içine tortu gibi çöken yüz karasından başka neyi kalmıştı? Bu heriflerin de altındaydı Turgut artık onun için. Yepyeni bir çizgi çekecekti yaşamına. Buradan çıksındı bir. Buradan da nasıl çıkacaktı? Halil yakalanır da bir şeyler söylerse, içine oturmuş çeki taşı gibiydi zaman. Kımıldamıyordu. İki gün sonra kapı açıldı. Bir paketle bir pusula daha geldi. Jülideydi gene. Haşlanmış tavuk, blok çikolata, elma, portakallar vardı pakette. Eski yiyecekleri bitirememişti daha. Meyveye, çikolataya sevindi. Pusulada yazılı Oxford History of English Literature. İki cilt kitap yoktu. Sordu, incelenecekmiş. Pusulayı imzaladı. Kirli çamaşırlarla birlikte verdi adama. Kapı kapanır kapanmaz kocaman bir parça kırdı çikolatadan, bir solukta yedi. Nasıl da istiyormuştu canı. Fındıklıydı. Julie de biliyordu fındıklı çikolatayı sevdiğini. Julie de'yi seviyordu asıl. Hem de ne çok seviyordu. Aptal aptal konuşmalarını anımsayıp seviyordu. Renkli bakışlarını, ışık demeti saçlarını, saydam kulak memelerini özlemle seviyordu. Nesi vardı ki sevmediği? O Allah'ın pislik herifi Salih'inden başka? Ertesi günü geldi kitaplar. Sırıtık polisti getiren de sevinerek aldı kitapları. Pusulayı eve gönderdiği için de sağ olsun dedi. Duymamış gibi başına döndürüp kapıyı kapattı herif. Sırıtık değildi bu kez. Kurtulmuştu. Selected Essays'i açtı hemen. Evdeyken başlamıştı merakla. Halide Hanım'dan duymuştu birkaç kez. Canı sıkıldı kitaba bakınca. Hücreyi alacaya çeviren elektrik ışığı okumak için pek yeterli değildi. Kitabın harfleri de küçüktü. Ne yapalım? Yakın tutarsın biraz. Gözleri alışmaya başladı bir süre sonra. Kitabı elinde ışığı arkasına alıp sırt üstü yattı. Hücrede yeni günler başladı böylece. Haftada bir iki yemeği geliyor, çamaşırları getirilip götürülüyor. Kafasını kötü olasılıklara takmadan çoğu sırt üstü uzanıp kitabını okuyordu o da. Sıcak bir banyodan başka özlemini duyduğu hiçbir şey yoktu. Jülide'yi özlüyordu bir de borçlulukla. Günleri haftaları saymayı da bırakmıştı artık. Dışarıdan gelen seslere, iniltilere, gürültülere de kulaklarını tıkamış gibiydi. Ara sıra açtığı delikten dışarıya gelip gidenlere bir göz atıyordu o kadar. Her an üstüne çullanacaklar kaygısıyla yaşanamazdı bu kovukta. Tüm kötü olasılıkları uzaklaştırmaya çalışıyordu kafasından. Suçlayacakları ne vardı ki heriflerin elinde? Olsa bu kadar uzun beklerler miydi? Bir şeyler biriktiriyorlardı belki ya. Kimler ne diyecekti onun için? Bir o Rıfat olayı vardı. Evde bir şey bulunmadığına, Halil de yakalanmadığına göre o da boştu. Kimse sözünü etmemişti Rıfat'ın. Halil'i de üstelememişlerdi. İyi olmuştu bir bakıma bu hücre. Elliot'ın denemelerini ilgiyle okuyordu. Kafası karmaşık da olsa çok geniş bir kültür vardı herifin. Hamlet, Christopher Marlowe, Ben Jonson üzerine yazdıklarını ilgiyle okumuştu. İngiliz edebiyatı tarihini bir güzel yoğunlaşarak elden geçiriyordu. Roman okumaktan yararlıydı. Notlar düşüyordu sayfaların kıyısına. Uzun sürüyordu o da. Haftalar geçmiş, daha birinci kitabı ortalayamamıştı. Doktora için yaptığı çalışmalarını istese bulabilir miydi Jülide? El yazısıydı. Bunlar izin verir miydi? Ekleyeceği çok şey çıkıyordu eski çalışmalarına ya. Yitip giderseydi bir de. 40 yıl kalacak değiliz burada. Yatıp kitabını okumaya bak. Dışarıdaki devinimler, sesler artmış gibiydi son günlerde. Yeni birileri mi gelmişti nedir? İniltiler de var gibiydi geceleri. Bir akşam tuvaletten dönerken görevli her zamankinden çok ayrı biçimde iverek soktu hücreye. Hemen kapattı kapıyı. Kapı kapanır kapanmaz deliği açtı. Çabucak gözünü yapıştırdı eğilip. Yandaki hücrelerden aldıkları birini, bir kızı götürüyorlardı. Ufak tefek biriydi. Şöyle bir gördü arkasından. Aralığa döndüler hemen. Bir ürperti gezindi içinde. Bir gece sokakta, evden çıktığını sandığı kadın olmasındı bu. Benziyordu sanki arkadan. Bu da ne kuruntuydu ya. Ta yukarıdan, karanlık sokakta şöyle bir gördüğü kadını şıp diye konduruveriyordu. Kafanı bozacaksın, kendine gel. Kitabını okumaya bak. Bu muydu seher dedikleri? Sana ne? Boş ver seherine meherine. Dönüp kitabını aldı. Bir türlü boş veremiyor, bütün çabasına karşın tek satır okuyamıyordu. İkide bir eğiliyor, dışarıları gözlemeye çalışıyordu. Derinlerden yankılanan çığlıklar, bağırış çağırışlar dışında sessizdi ortalık. Ayak sesleriyle görevli polis görünüyor, tanımadığı birilerini tuvalete götürüp getiriyordu ara sıra. Ne kadar geçtiğini anımsayamıyordu. 2 saate yakın olmalıydı. Kapıyı vurdu tuvalete gitmek için. Gelmedi kimse. Çekinerek eğilip baktı delikten. Orada ayaküstü duruyordu adam. İşini aksatmayan, iyi davranışlı, yaşlıca görevliydi hem de. Yineledi biraz sonra. Gene açılmadı kapı. Bir şeyler vardı demek. Gözünü deliğe yaklaştırıp beklemeye başladı. Adam oradaydı. Gözünü yandaki aralığa dikmiş, bir şey bekliyor gibiydi ayaküstü. Yaklaşan seslerle koşar gibi geçti hücrelere. Kapısı açıldı bir hücrenin. Biraz sonra iki herifin iki omzundan tutup arka üstü sürüklediği akşamki kız göründü birden. Dağınık, uzun saçları yerleri süpürüyordu. Başı arkaya sarkmıştı, baygındı. Fotoğraftaki incecik yüz, tepe üstü çevrilmiş baygın bir mask gibi bir anda geçti önünden. Dal inceliğindeki gövdenin ardından sürüklenen çıplak bacaklarını görebildi bir de. Ayaklarından kan sızıyordu. Kas katı kaldı. Korkuyla karışık bir acı, birden yüreğini dağlamış gibiydi. Seher dedikleriydi bu fotoğraftaki. O gece evden çıkmıştır dediği kız da bu muydu? Çekildi, ezilmiş peyniri bastırdı gene deliğe, yatağa uzandı. Hücre kapısının kapatıldığını, adamların dönüp geçtiklerini duydu. Kara bir bulut çökmüştü içine. Bir şeyler söylettilerse bu kıza, kurma kendi kendine. Nereden çıkardın o kız olduğunu? Kapının sürgüsü oynadı birden, açılıyordu. Yüreğini deler gibi bastıran korkuyu yenmeye çalışarak doğruldu. Kapıyı açmış, başıyla dışarıyı gösteriyordu adam. Tuvalete. Anımsayıp kalktı hemen. Hiçbir şey olmamış gibiydi adamın yüzü. Ne olacaktı? Kim bilir neleri görmüş bu herif için neydi ki olan? Tuvaletten çıkınca yüzünü gözünü yıkadı. Soğuk suyla açılmıştı biraz. Öteki hücrelere baktı içeriye girerken. Sessizdi. Kapıların üstündeki tel kafeslerde sönük sönük parlayan ışıklar vardı yalnız. İçeri girip oturdu karyolaya. Yalın bir kaygıyla böyle ilk kez yüz yüzeydi. Sıra kendisine de gelecekti. Acılı olaylar bu karanlık sessizlikte gizli de bekliyordu sinsice. Ayıpladı kendini. Korkağın biri miydi yoksa? Ne olacaksa olacaktı. Tut ki bir roman kahramanısın. Sonunda da öldürüleceksin. Onurlu biçimde mi bitmeli bu iş yoksa korkudan ezilip Sait gibi çirkeflerin ayakları altında sürünerek mi? Bırak roman masalını, ne yaptığımı biliyorum ben. Korktuğum nereden çıktı, korkmuyordu. Boyun eğecek de değildi. Hele kendine bir şey yapmaya kalksınlar, en pis, en ağır sövgülerle karşılık verecekti. Görürlerdi iyi aile kızını. Sinirli güldü. Ne ağzı açılmadık sövgüler biliyordu gerçekten de. Mahallede olanlarla oynayıp büyüdüğü günlerden kalmaydı hepsi de. Dandözyonda bile sıralardı kızıp kavgaya tutuştu mu. 2 kez geçici uzaklaştırma almıştı bu yüzden. Okuldan atılmanın sınırından dönmüştü. Zavallı kızı ne duruma sokmuş ibneler. Anaları götten sıkışmış orospu çocukları. Başladık bile. Çok pis. Zavallı anasına saldırıyorlar kadın olduğu için. Aşağılık erkek ağzı. Canavar herifler. Turgut'a neler yapmışlardır kim bilir. İnce bir sızı belirdi yüreğinde. Toparlandı hemen. Ona mı üzülecekti bir de? Onun bana yaptığı daha az acı veriyor sanki. Bunlar açıkça yapıyor yaptıklarını. Vurup kanatıyorlar. O yüreğimin kaslarını parçaladı. Hem de 2 yüzlülükle. Ağzına sıçayım öyle yoldaşım ben. Hepsinin, bütün erkeklerin. Gene ölçüyü kaçırıyorsun. Bu karanlık kovukta ruhsal bir bozulmaya mı uğruyordu yoksa? Değişime uğruyordu belki. Denetimi almalıydı kendini. O pis sözleri unutmalıydı artık. Yakışıksızdı. Herifleri kışkırtmaktan başka neye yarayacaktı? En iğrencinden bir anet oyunu bu da. İçinde örtbas ettiğim pislikler korku bastırdı mı dışına vuruyor. Korkudan mı? Söyleyemiyorsun ama korkudan. Sonra Turgut için yargında da, hayır, Turgut'a karşı hiç kimse yanlış olduğumu söyleyemez. Yapacağım her şeyi yaptım onun için ben. Biraz dinlesen, dinleyemezdi. Tas tamam, dost doğru, yerli yerindeydi. Ona karşı duyduğu bu tiksinti hiçbir biçimde değişmesine izin vermeyecekti. Direnci örgüt içindi burada, Turgut için değil. Doğal ki öyle olacak. Turgut niye karışıyor öyleyse? Ölçüyü yitirme diye. Saatlerce ne okuyabildi ne uyuyabildi o gece. Öz denetim çabasıyla biraz gevşese de o gerginlikten kurtulamıyordu geçip gitmeye başlayan günler. Okumaktan çok dışarıyı gözlüyordu. Bir akşam ayaklarına basamayan genç irisi bir oğlanı getirdiler gene hücreye. Turgut sanıp hop etmişti yüreği önce, değildi. Sevinmişti olmadığını görünce. Bunun için de suçladı kendini. Turgut olsa ne olacaktı yani? Turgut'tan çok daha değerli biriydi belki de bu çocuk. Şaşmaya başlamıştı. İşkenceden dönen kişiler nasıl böyle kuzu sessizliğinde gelip yatıyorlardı yerlerine? Ezilmişlik miydi? Korkacak nesi kalıyordu? Acılı olayın durdurulup yerine gönderilmesi bir kurtulmuşluk duygusu mu veriyordu kişiye? Acı çektiğini göstermek onurlarına mı dokunuyordu ya da? Hücrede yatan arkadaşlarının ürküp bozulmaması için miydi? Tümü vardı belki de, aklına koymuştu. Bunu ona yapsınlar, sövüp saymayacaktı ama en ağır, en aşağılatıcı sözlerle burada da bağırıp çağıracaktı. O gücü bırakmışlarsa yaparsın. Seher baygındı söz gelimi. Nasıl bağırıp çağıracaktı? Bir sürü canavar erkeğin içinde ne yapsındı serçe gibi kız? Ama o yapacaktı. Bir hafta boyunca beklediği Jülde gelmeyince içine acılı bir ağırlık çöktü yeniden. Suyu kesilmiş değirmen gibi kala kalmıştı. Yiyecek giyecek kaygısından değildi. Yeterince parası, temiz çamaşırı vardı. Önemli bir nedeni olmalıydı bu kesintinin. 10 gün kadar sonra kapı açılıp paket uzatılınca deli gibi atılıp pusulayı açtı hemen. Yazı pek ilkeldi. Derviş diye bir imza vardı. Duraladı önce. Bir yanlışlık olmasındı. Anımsadı. Apartmanın kapıcısı Derviş Efendi olmalıydı bu. Kırılmış gibiydi. Kapı kapanınca kaygı çöktü içine. Jülide'ye ne olmuştu? Hastalanmıştı belki. Önemli işleri çıkmış olabilirdi. Bunlar gözdağı verdi kıza. Ya da onu da aldılar. Jülide'yi almaları olacak şey değildi ya, aklına geliyordu işte. Salih iti mi karşı çıktı yoksa? Salih'ten izinsiz ne halt edebilir ki o mıymıntı? Önemli bir hastalık olmasındı da atmaya çalışmalıydı üstünden. Sinirleri iyice geriliyordu yoksa. Nasıl atacaktı? Derviş imzalı gelen her pusulayla yenilenerek oyup duruyordu kafasını Jülide'nin yokluğu. Sanki Jülide'yi görüyordu da saçmaydı aslında. Güvenlik kapısına yemek, çamaşır getirmek niye Jülide'ye düşsündü? Kapıcıya öğrettiği yolunu çekildi. Doğalı da o değil mi? Aşk olsun Mükerrem Hanım'a. Kızıymış diye gevşemedi. Sürdürdü küskünlüğünü. Korkusundan. Yok canım, neden korkusu olacak? Kızgınlığından. Biraz da kafasızlığından. İyi dışarı çıkınca sırnaşmaya kalkarsa elimde bir koz var benim de. İnatçılığımı ondan almışım demek. Bir öğle üzeri kapı açıldı. Başı ile gel yaptı görevli herif. Bu hiç konuşmadan başla elle kaşla gözle yapılan çağrılara alışmıştı artık. Nereye götürüldüğünü düşünmesine pek kalmadan aralığın sonundaki bir odanın kapısını vurdu adam. Hemen açıldı kapı. Necla'yı içeri soktu. Daktilo başında bir sivil, ayaküstü bekleyen bir de binbaşı yargıç vardı odada. Adamı sıska gövdesiyle alabruz tıraşından tanıdı. Gece götürüldüğü kalabalık odadakilerdendi. Kendi düşen ağlamaz diyen. Kimliğini saptayıp sorguya başladı. Sorarken yazdırırken hiç yüzüne bakmıyordu Necla'nın. Turgut üstünde durdu gene uzun uzun. TKP ile ilişkilerini sordu. Halil'i, Seher'i sordu. Bunları tanımıyor. Turgut'un siyasal düşüncelerini de hiç bilmiyordu Necla. TKP'yi de ilk kez burada duymuştu. Baştan beri verdiği yanıtları yinelemesini dinlerken de, yazdırırken de yüzünü ekşitir gibi yaptı herif. Son yanıtı yazdırınca dönüp süzerek baktı Necla'ya. Sitare'yi tanıyor musun dedi. Asıl adıyla Süheyla'yı. Duraladı Necla. Bir kez gördüğünü mü söyleyecekti? Hayır, tanımıyorum dedi. Turgut'la ilişkilerini biliyor musun? Hayır. Hiç duymadın? Hayır. Necla'nın üstüne diktiği kara üzüm kurusu gözlerini daha da kıstı adam. Herkes yalan söylüyor. En yakın arkadaşların yalan söylüyor. Bir sen doğru söylüyorsun. Sarsıldığını belli etmemeye çalışarak bakıp durdu o da adama. Senin aşkını ilgilendirmez ama doğrular ilgilendirir bizi. Git bakalım, bizi atlattığını san. Bir şeyler diyecek oldu Necla. Yüzünü çevirerek gidip kapıyı açtı adam. Bekleyen sivile götürmesini söyledi. Hücreye gelince şaşırmış, daha çok da ürkmüştü. Ne anlamaydı herifin sözleri? Demek daha atlatmış değiliz. Ben nasıl öyle sayarım? En yakın arkadaşların diyor. Jülide'yi mi sorguladılar? Niye gelmediği belli oldu kızın. Aşkımı kim anlatacak ondan başka? Turgut'a aşkından söz edilmesine dayanacaktı bir de. Sevmiyordu. Kızgınlık ya da korku ürünü değildi bu. Gerçekten sevmiyordu. Bulantı veriyordu o oğlanla ilişkisini anımsamak. Ben kendimi bilirim. İçimdeki çoğu güzellikleri yerle bir ettikten sonra geçip gitti o kasırga. Bellediği iki devrimci sözle burnu havalarda, kadınların koyununa girip çıkan Don Juan özentisi soytarı. Benim büyük aşkım olacak. Hangi gün kendime bu kadar saygısız oldum ben? Başkalarının istedikleri kadar gönlünü yakıp dursun o aşk öyküsü. Benim için bitti. Değiştim belki de. İyiye mi, kötüye mi değiştim bilmiyorum. Hiç de mutsuz değilim değiştiğim için. Mutlu da değildi. Mutluluk nasıl olurdu bu karanlık mağarada? Pis heriflere ödün vermeden, alnının akıyla buradan çıkmak için direnmekti mutluluk belki. Yarım mutluluktu o da. Büyük bir giz sakladığı, önemli bir iş yaptığı duygusu taşımıyordu ki tam mutluluk olsun. Ufak tefek yalanlar söylemiş, bir iki şey saklamıştı. Onun da ayrımındaydı herifler. Acı dolu bir direnç de gerekmemişti daha. Gerekecek görünüyordu. Gece gündüz ayrımını kaldıran donmuş zaman içinde yakıcı sınavı beklemeye başladı gene. Çürümeyecekti. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Boşuna denmedi ya. İngiliz edebiyatı tarihine kapandı. Birinci kitabın sonlarına gelmişti. Bir haftada bitiriverdi, ikinciye geçti. Güç saatler akşamları başlıyordu. Gelip almalarını beklemenin sinir gerginliği çöküveriyordu yüreğine. Delikten bakıyordu yay gibi sinirleriyle. Birilerini götürüp getiriyorlardı gene. Ne kadar aldırmazlığa vursa önleyemediği ürpertiler içinde sırasını bekliyor. Gece ancak çok geç saatlerde devinim durup sessizlik çökünce uyumaya çalışıyordu. Doğru dürüst uyusun uyumasın ertesi gün bozulmamak için okuma çabasına veriyordu kendini yeniden. Haftalarda değil, aylar nasıl akıp gitmişti. Hem ürküyor hem de kendine güveni artıyordu düşündükçe. Dayanmıştı işte. Kat katına da dayanabilirdi. Nasıl özlemle düşünüyordu dışarılarını. Beyazıt, köprü, Eminönü alanı, yeni cami, Karaköy, Beşiktaş iskelesi, gemiler, martılar, tramvaylar. Çıkınca bir uskumru yiyecekti Sarıyer'e gidip. Atlardı bir boğaz vapuruna. Jülde ile birlikte giderlerdi belki. Saatlerce yürüyecekti güneşli havada. Vefa'ya gidip boza içecekti. Sevseydi bari. Çemberli taştan divan yoluna, yere batana inecek, Alman çeşmesinin önünde banklara oturup Sultanahmet'e, Ayasofya'ya gelip geçenlere bakacaktı öyle boş boş. Ankara Caddesi'nde yeni çıkmış kitapların sergilendiği vitrinlerin önünde dura dura çıkacaktı yokuşu. Beyoğlu'nun kalabalığını, sinemaların dolup boşalmasını özlemişti. Fakülteyi özlemişti. Halide Hanım'ı bile özlemişti. Mansur Bey'i özlememişti. Ha onu özlemişsin, ha Galip'i. Duyunca neler dediler acaba? Galip ne diyecek? Parmağı bile vardır için. Ötekiler, çıkınca gidip sorarsın. Ne zaman olacaktı bu? Yıllar da geçse olacaktı. Savaş bitince de mi sürüp gidecek bu rezillik? Gerçekten de savaş bitince ne olacak bu ülkede? Kim bilecek onu? Ulusal önderimiz bile bilmez. O neyi bilir ki? Almanlarla İngilizleri Dolmabahçe Sarayı'nda buluşturup barış antlaşması imzalatacaktı. Sovyetlerin ezilmesini bekliyorlardı. Ulusal önderimiz yumurtlamasaydı nereden gelirdi o cevahir babamların aklına? Mükerrem Hanım da bilgiçlikle yineleyip duruyordu bir günler bu herzeleri. Zaman akıp gidiyor. Eşref Bey yataklarda. Hitler Almanya'sı geberdi geberecek. Ulusal önderimiz başımızda. Olan bitene nasıl akıl erdireceğini düşünüyordur kara kara. Bekleyip duruyoruz biz de bu tuzakta. Derviş Efendi'nin pusulasıyla paketi yılışık polis getirdi gene. Bir isteğin var mı? Yok sağ olun. Sırıtık gözlerini üstüne dikmişti herif. Südyeni donu arama yapıyormuş gibi mıncıklayıp duruyordu bir yandan da. Benim değil de bunun bir istediği var. Ne istediği de belli. Tedirgin edici gözleri Necla'ya takılıp kalmış gibi ağır ağır kapattı kapıyı. Nasıl bir çağrışımdı bu? Turgut gelmişti hemen aklına. Yıllardır erkek dendi mi Turgut'tan başka kimi neyi düşünmüştü ki? Şimdi bu oğlan. beni düşün diyordu. Niye düşünmesindi? Bir genç polis karı Turgut'un hücresine gidip sataşsa yüz geri mi edecekti oğlan? Yapar bir de övünürdü. Polisi siktim diye. Sorun kadın olmaktı demek. Sikildin mi kadınsın, aşağılara düştün. Siktin mi erkeksin, yücelerde yerin. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Yo, düşünmüyorum da. Ben neyim ki tek başıma? Dünya öyle düşünüyor. Severek, isteyerek yaptım hep. Öyle bir duyguya da düşmedim. Turgut'la olursa düşmüyorsun da. Bir tepkiyle dikeldi, yakalanmış gibi. Turgut'la yapacağı nereden çıkmıştı? Demek bilinçaltında. O bilincin altına da sıçarım, üstüne de. Tersini gösteriyordur belki de bu tepkiler. Turgut'a bağımlısın. Kurtulman da kolay değil demek. Böyle olmadığını neyle kanıtlayacağım peki? Yattın mı bu oğlanla biter gider. Ne bitecek? Kendimi kirleterek Turgut'tan öç alacağım. O gün, ertesi günler, insanı kaşındıran iğrenç bir bit gibi kafasının içine yiyip durdu bu soru. Belliydi işte. Yapsaydı Turgut'tan öç almak için yapardı bu işi. O defteri kapatmanın tek yolu da oydu belki. Komünist karıyı siktim diyecek yılışık herif. Tek engel o yani. Sen de o kafadasın işte. Değilim de, sevdiğiyle yapar insan. Hücre açılıp Turgut girse yapmayacak mısın? Bir ürperme gezindi içinde. Yapmayacak mıydı? Birden yanıt verememişti soruya. Kurtulamamıştı daha. Çiğneyip ezivermek kolay mıydı cinsel dürtüleri? Açlık, susuzluk gibi tırmalıyordu içini kiminde. Burada mı çözecekti bu sorunu? Kafasından her şeyi atıp kitaba kapanmaktı iyisi gene. Uzunca süren bir dağınıklıktan sonra yeniden okumaya kaptırdı kendini. Işığı arkadan almak için başını kapıya verip uzanınca hem okuyor, yoruldu mu kitabı yastığın altına itip uykuya dalıyor. Dışarıdaki sesler yoğunlaşınca kilidin dibindeki minik deliğe inerek dışarıyı gözleyebiliyordu. Geç saatlerde devinim arttı dışarıda bir gece. Gelip gitmelere, fiskoslara karışan iniltilere kulak verdi bir süre. Çömelip açtı deliği. Dışarıyı gözlemeye başladı. Hiçbir şey yoktu görünürde, sesler de kesilmişti. Çekileceği sıra, dayaktan bitkin birini hücrelere geçirdiler sürür gibi. Başka birini çıkardılar yandaki hücreden. Diretmeye mi kalkışmıştı ne? Kafasına, ensesine yumruklar indirerek, itiş kakış götürdüler ufaktan yaşlıca birini. Ak saçları görünmüştü. Kim bilir nasıl dönecekti adam. Uzunca süre ürpertiler içinde bekledi. Adamı getirmemişlerdi. Ölü bir sessizlik çökmüştü hücrelere. Nöbetçi görevli de görünmüyordu. Korkunun yalazıyla kavrulmuş, yorgun çekilip uzandı yatağına. Bir şeyler düşünmeye, bir şeyler kurmaya çalışıyordu. Boştu hepsi de. Bir çöküntüye düşer gibi daldı bir süre sonra. Notre Dame Dözyon'da kızlarla bağırışıp çağrışıyorlardı avluda. Binnaz'ın elinde bir top vardı. Jülide'ye doğru atıyordu ki kesiliverdi birden. Kapının kilit sesi miydi? Evet, kapı açılmıştı. Götüreceklerdi, sırası gelmişti. Ürküyle doğruldu yavaşça. Düşte mi, gerçekte mi, uykuda mı, uyanık mı? Bocalıyordu ki sağ memesini bir çelik pençe sımsıkı avuçladı arkadan. Ta içinde yılan gibi akan, ürkü, tiksinti yüklü bir elektriklenmeyle sarsılmıştı gövdesi. Bağıracak oldu, hırıltıya benzer bir ses çıkarabildi ancak. Karabasandı. Kurtulmak için bir devinimle duvara kaymak isteyince yüz yüze geldiler adamla.